Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla bu hafta da medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli konuları konuşmaya, tartışmaya, arka planında yatan gerçekleri sizinle paylaşmaya çalışacağız hocamla birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Evet hocam, yine gündem maddeleri bir hayli kabarık bu haftada medeniyet coğrafyamızın. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı temaslarla başlayalım programımıza. İki önemli ziyareti vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İlki İsviçre'ye gerçekleştirildi. Orada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu birinci küresel mülteci forumuna katıldı. Burada bu forumda yine önemli gündem maddelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya kamuoyunun gözleri önüne serdi. Hemen akabinde de Malezya'ya geçti. Malezya'da da yine çok önemli bir forum vardı. Kuala Lumpur zirvesi vardı. İslam aleminin karşı karşıya kaldığı meseleler ele alındı. Burada da yine dünyaya önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncelikle İsviçre ile başlayalım müsaadenizle. İsviçre'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Küresel Mülteci Forumunda neler konuşuldu? Hangi notları aldınız? Mesela 7.7 milyar dolar uluslararası taahhütte bulunulmuş mültecilere yönelik. Bu yeterli mi? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi gündeme getirdi ve maalesef dünyanın önde gelen büyük ülkelerinin hala bu projeye destek vermediğini ifade etti. Neler söylersiniz bu mülteciler formülüyle ilgili olarak?
Evet, geçtiğimiz hafta İsviçre'de yapılan bu mülteciler forumunda gerçekten küresel bir mesele olan bir konu dünya gündemine getirildi. Şimdi bu olayın perde gerisini şöyle kısaca özetleyecek olursak, 1980 sonrasında dünya genelinde, hatta 1990'lı yıllarda da demir perde gerisi ülkelerin, yani Soğuk Savaş'ın bitip de tek kutuplu bir dünya olmasından sonra şöyle bir durum yaşandı. Batı Avrupa, Kuzey Amerika gibi refah toplumu olan ülkelerde son 30-40 yılda servet birkaç kat arttı, nüfus sabit kaldı. Ama Güney Yarımküre'de ve Doğu Yarımküre'de ise servet, yani gelir sabit kalırken nüfus iki kat arttı. Şimdi bir tarafta gelir sabit ama o pastadan pay alanların sayısı artıyor fakir ülkelerde. Evet. Zengin ülkelerde de ebterleşmiş nüfus negatife gidiyor ama servet devasa artıyor. Bunun sonucu ne oluyor? Gelişmiş ülkelerde kişi başına 40, 50, 60 bin dolarlık yıllık milli gelir olurken fakir ülkelerde işte 700 dolar, 1000 dolar, 2000 dolarlık yıllık milli gelir. Yani arada 50-100 katlık bir fark olunca bu defa fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru bir göç akını başladı. Yani bu savaş olmaksızın da var olan bir süreçti bu. Mesela bir Bangladeş'ten, bir Hindistan'dan, Afrika ülkelerinden zaman zaman dönemsel kuraklıkların neticesinde de böyle bir göç vardı. Yani savaş olmadan da bu vardı. Eskiden sınırlarda, kulelerde askerler düşman beklerlerdi. Şimdi dikkat edin, Türkiye-Yunanistan sınırında mülteci bekliyorlar. Macaristan sınırında mülteci bekliyorlar. Yani artık küresel tehdit diğer ülkenin orduları değil. Evet. Fakir ülkelerden gelen mültecilerle gelirini, ekmeğini paylaşmak istemeyen zengin batı ülkelerinin şu anda kafa konforu bozulduğu için bu küresel mülteci forumunun işin özeti bu aslında.
Evet. Türkiye eş başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya Türkiye ile birlikte bu forumun eş başkanlığını yapmışlar. Bu Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin gerçekleştirdiği bir birinci küresel mülteci forumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeyi de gündeme getirdi. Ama maalesef hala bu projeye dünya ülkelerinden bir destek yok hocam. Bunun gerçekleşmesi için ne bekleniyor acaba?
Şimdi Türkiye olaya başından beri insani açıdan bakıyor. Yani Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye gelmesi sırasında Türkiye hesap kitap yapmadı. Dedi ki bunlar artık can tehlikesiyle geldiler. Misafir niyetiyle kapıları açtık ama şimdi 7 yılı geçti, bir misafirliğin de bir süresi vardır. Türkiye artık bu yükü taşıyamayacağını dünya kamuoyunda gündeme getirince diğer ülkeler ise olaya çıkar penceresinden bakıyorlar. Yani Türkiye'nin teklifleri her ne kadar makul ve insani olsa bile adam diyor ki ben neyin karşılığında bu parayı vereceğim? Türkiye'de artık son reddeye gelince şunu söyledi. Yani biz bu yükü taşıyamayız. Eğer Türkiye kapıları açarsa siz tel örgülerle bu mülteci akınını önleyemezsiniz. Yani artık Türkiye'de bunları aba altından sopa göstererek tehdit etmeye başladı. Yani elinizi cebine atın. Aksi takdirde yani bu sürdürülebilir bir durum değildir. Çünkü Türkiye'de de artık halk arasında sesini yükseltmeler başladı. Niye? Çünkü işsizlik had safhada, bütün dünya genelinde küresel ölçekte makina kullanımının yaygınlaşmasıyla insanlar iş arıyorlar. Şimdi göçmenler de daima ucuz işçidir. Yani o ülkenin vatandaşına göre daha düşük ücretle çalıştığı için daha kolay iş buluyor işverenlerden. Gerek tarım sektöründe, gerek sanayi, gerek hizmet sektöründe. Bu da toplumun aşağı katmanlarında bir takım huzursuzluklara sebep oluyor. Türkiye'de bir an evvel Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulan yerlerde kalıcı meskenler yapılıp onların orada işini, ekmeğini kazanabileceği alanlar oluşturmak istiyor. Bu sesine karşılık işte 7.7 milyar dolarlık taahhütte bulundu deniyor. Ben buradan ilan ediyorum. Yani eğer bunun yarısını verirlerse, hani Allah bereket versin derler ya öyle. Evet. Çünkü bu taahhütlerin çoğu zaman arkasının doldurulmadığını ki Türkiye'ye de bu Avrupa Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde milyarlarca euro yardım gelecekti ama yarısı bile gelmedi şu ana kadar. Bu nedenle bu bol kepçe taahhütte bulunulur ama bu forumlarda iş yani parayı vermeye gelince Kırkdere'den su getirirler. Yine benzer şeylerin olmasını bekleyebiliriz. O forumda Türkiye, Etiyopya, Pakistan gibi ülkelerin yer almasının sebebi mesela sadece bugün Suriye'de değil. Mesela Suriye'de gidenler kadar da mesela Güney Sudan'da iç savaş çıktı. Sudan'ı parçalayıp böldüler. Oradan da Etiyopya başta olmak üzere komşu ülkelere canını kurtarmak üzere giden o kabilelerden insanlar var. Yine Pakistan'a, Afganistan'dan 30-40 yıldan beri gelip artık yani 40 yıllık mülteci olur mu? Var işte Pakistan'da. Bu nedenle bu mülteci yükünü en çok çeken ülkeler de burada bu formun baş aktörleri.
Almanya'da dikkat çekiyor olarak. Hocam bu
çünkü
eş başkanlar arasında.
Çünkü Almanya'nın hakkını yememek lazım. Evet. Avrupa Birliği'nin 28 ülkesi içerisinde yani diyelim ki 1 milyon mülteci varsa Avrupa'da bunun yarıdan fazlasını tek başına Almanya yükü çekiyor. Yani bir de mülteciler Polonya'ya, Macaristan'a yahut da Portekiz'e gitmek istemiyor. Daha zengin, iş imkanlarının daha fazla olduğu yerlere gidiyor. Dolayısıyla da rota Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere gibi ülkeler olduğu için onlar da biraz işi yokuşa sürdüğü için ekonomik olarak da Almanya Avrupa Birliği'nin lokomotifi olmasından dolayı şu anda Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinin 27'sini kefenin bir tarafına koyalım, bir tarafına Almanya koyalım. Yani Almanya diğer bütün ülkeler kadar mülteci yükünü çekiyor. Burada Merkel'in de hakkını yememek lazım. O da birazcık bu konularda duyarlı. Çünkü son durağın kendi ülkesi olduğunu biliyor. Yani buna bir akılcı, kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyor. Diğerleri ise hemen topu diğer sahaya atmanın dışında yani koskoca İtalya, Fransa gibi ülkeler yani kendi ekonomik büyüklüklerine hiç de yakışmayacak şekilde yani mülteci çadırlarını yakmaya varıncaya kadar insanlık dışı bir takım eylemlere girebiliyorlar maalesef.
Evet, Yunanistan'ın da yakın zamanda mültecileri botlarla nasıl Türkiye tarafına getirip bıraktıkları, hatta dövdükleri, işkence uyguladıkları da fotoğraf karelerine, videolara yansımıştı hocam.
Yunanistan'ın yaptığının çeyreğini Türkiye veya İslam ülkelerine bir tanesi yapmış olsaydı dünyanın o ünlü bu Siyonistlerin elinde evet. bulunan medyası ne kadar büyük bir insanlık ayıbı olduğunu gündeme getirir. Ama bunu yapan kendileri olunca çok da fazla haber değeri taşımıyor dünya genelinde. Ama şunu da belirtelim ki insanlık bugünleri çok kötü yazacak. Yani evet. tarih bu 2010'lu yıllarda özellikle Arap Baharı'ndan sonra Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan dramlar ve bunun neticesinde meydana gelen göçe karşı Avrupa'nın ve zengin Batı ülkelerinin göstermiş olduğu tavır hiç de insani evet. değildir maalesef.
Maalesef hocam. Peki hocam, bir başka önemli konuyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre'den sonraki durağı Malezya'ydı. Malezya'da 5 ülkenin katılımıyla bir zirve gerçekleştirildi. Hangi ülkeler bunlar? Türkiye, Malezya, Katar, Pakistan ve İran. Evet, bu 5 ülkenin katılımıyla 2019 Kuala Lumpur zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirvede de İslam ülkelerinin karşılaştığı sıkıntılar konuşuldu. Önemli bir zirve, önemli bir başlangıç. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de bu mülteciler konusunda konuştuk. Yani ülkelerin sorumsuzluğu noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da İslam ülkelerine bizzat okları hedefi gösterdi. Ve dedi ki bu İslam zengin İslam ülkeleri zekatlarını verseler bu sıkıntılar ortadan kalkar dedi. Bir başka noktada bu zirveye dair hocam, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn Pakistan'a baskı yapmışlar bu zirveye katılmaması noktasında ve Pakistan da zirveye devlet başkanı düzeyinde katılmaktan vazgeçmiş. Bu da önemli bir nottu. Ne söylersiniz bu Kuala Lumpur zirvesiyle ilgili olarak? Buyurun hocam.
Şimdi rahmetli Erbakan zamanında bir D8 oluşumu vardı. Bunun sebebi de yani 50 küsur tane İslam ülkesini bir araya getirip karar almak zor olduğu için daha böyle pratik olsun diye 8 ülkeden oluşuyordu. İşte o zaman da Malezya, Endonezya, Bangladeş, evet. Pakistan, Türkiye, İran, Mısır ve Nijerya'dan oluşan 8 ülkeydi. İşte bu Kuala Lumpur zirvesi de bana o D8'i evet, hatırlattı. Evet. Çünkü Türkiye inisiyatif kullanarak İslam dünyasında bir şeyler yapmak istiyor. Ancak maalesef Arap dünyasının lideri konumunda olan Mısır, göbeğinde olan Mısır, hı hı. Sisi darbesinden sonra bir de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri parayı yani evet. adeta paranın göbeğinde katıldı, olan için, ülkelerde evet. Akıllarını yani resmen Amerika'ya kiraya vermiş durumdalar. Öyle olunca bu Arap dünyasından, o 22 Arap ülkesinden çok fazla bir şey çıkmayacağı anlaşılıyordu. Afrika ülkeleri zaten kendi canlarının derdine evet. düşmüş durumdalar. Bu durumda inisiyatif alan Türkiye, Pakistan'ı yanına çekmeye çalıştı. Hı hı. Arkasından Malezya teknolojik olarak da önemli bir evet. ülke. Katar Körfez'de farklı bir duruşu hı hı. vardır. Mesela her programda sık sık söylüyoruz. Osmanlı'nın son dönemlerinde bile Kuveyt ve Katar emirlikleri Osmanlı'dan yardım talep ediyor. Osmanlı'nın yanında dururken Suud, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer o bölgedeki Arap kabileleri ise İngilizlerle işbirliği yapan kabileler. Bakın evet. Suyun suya benzediği gibi İbn Haldun'un söylediği gibi geçmişte gelecek birbirine benziyor.
Benziyor, evet.
Yani herkes sütünün hükmünü yapıyor yüzyıllar hı-hı. geçmiş olsa da. Şimdi Türkiye burada bir inisiyatif alarak İslam dünyasının artık bir silkinmesi gerektiğini, yani dikkat edin şu anda dünyada onlarca bölgede savaş var, terör var, insan hakları ihlalleri var, ölümler var ama onların bakıyoruz 1/3'den fazlası hep İslam ülkelerinde. Yani %80-90'a varan oranda ölen, yani hı-hı. savaşlarda ölen, mağdur olan, evi yıkılan, yerinden yurdundan edilen insanlara bakıyoruz. Her 5 insandan 3 veya 4 tanesi Müslüman evet. ülkelerde ve Müslüman kanı akıyor. Eğitim istatistiklerine bakıyorsunuz dünya genelinde. Eğitim düzeyi en düşük olan ülkelere bakıyorsunuz. Yine İslam ülkeleri. Halbuki İslam'ın ilk emri oku.
Evet.
Ekonomik dengesizliklere bakıyoruz. Yani Katar'da kişi başına milli gelir 100 bin doları aşarken evet. buna karşılık bir Somali'de veyahut da sahra altı ülkelerde bu $1,000 civarında, 1,000-2,000 dolar. Dolayısıyla arada bir 100 kata yakın fark var. Böyle olunca da işte insanlar zekat müessesesini işletmiş olsalar bile, evet, bu kadar uçurumun, bu kadar dengesizliğin olmaması gerekirdi. Yani o Körfez'in zengin ülkeleri o petrolü kendilerinin babalarının malı gibi görmemeleri, evet, bununla bu ümmetin hakkı olduğunu, yani İslam dünyası içerisinde fakru zaruret içerisinde, imkansızlıklar içerisinde insanlar perişan olurken onlar tabloya $50 milyon, $100 milyon para verip, yani sırf şanı şöhreti şehveti uğruna harcanan o paralarının bir hesabının olduğunu, evet, dile getirmek de, yani artık bizim de vazifemiz o, evet, bu tür forumlarda da bunların, hı hı, sık sık dile getirilmesi gerekiyor.
Evet, para demişken hocam, bu gündem maddelerinden biri de bu zirvede ortak para birimi ve milli paralarla ticaretti. Yine D8'i hatırlatabilir size. Hı hı. Tabii Mahathir Muhammed denilince D8 de yine akla geliyor. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Son bir başlık da yine bu zirveye dair. İslamofobi ile mücadele kapsamında bir merkez kurulması kararı alındı. Ve bu merkez de İstanbul'da olacak. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Böyle
yine
devam edelim.
Yine D8'e bir atıfta bulunayım. Rahmetli Erbakan Hoca başbakanlığı, yani bir yıl kadar süren bir başbakanlığı vardı. Kısa bir başbakanlığı döneminde bu D8 zirvesini topladığında batılı ülkelerin hiç de hoşuna gitmeyecek şeyler söylemişti.
Evet.
Yani ortak kalkınma hamlesi oluşturalım, güçlerimizi birleştirelim, ortak bir para birimimiz olsun, ortak bir barış gücü olsun mesela. Diyelim, evet, ki 50 bin 100 bin kişilik, yani niçin Amerika, Rusya gelsin Libya'ya, Yemen'e, Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a müdahale, evet, etsin. Yani bu tür görüşleri dile getirip ve o görüşleri de onaylayan liderlere bakıyoruz. Mahathir Muhammed,
evet,
o günün Malezya Başbakanı'ydı. Çok yüz kızartıcı bir iftirayla görevinden edildi. Erbakan Hoca 28 Şubat muhtırasına maruz kaldı. Nijerya, evet, Devlet Başkanı öyle gönderildi. Yani bir tek Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek zaten gönülsüz olarak katılmıştı. Hı hı. Onun dışındaki liderlerin hepsi çok kısa süre içerisinde koltuklarını kaybettiler. Çünkü bunlar tehlikeli şeyler. Yani siz milli paranızla alışveriş yapmak istiyorsunuz. Ortak ekonomik birliği entegrasyonu, evet, sağlayacak. Milli bir para, milli bir güvenlik sisteminin düşünülmesi bile bu ülkelerden haraç alan,
evet,
diğer ülkeleri rahatsız eder. Mesela bu Aramco tesislerine sanırım ne olduğu belirsiz bir saldırı olmuştu bu yazın,
evet,
birkaç ay önce. Amerika diyor ki Trump birkaç asker gönderdik diyor. Onlar da bize birkaç milyar dolar para verdi diyor. Biz onları koruyoruz diye. Onlar bize bu parayı gönderiyorlar ve mutlu da oluyorlar diyor.
Hı hı.
Yani
evet, işi böyle özetliyor Trump.
Şimdi siz bir tabur asker göndermenin karşılığında birkaç milyar dolar karşılığında para alıyorsanız herhalde bu kaynağın kurmasını istemezsiniz. Dolayısıyla Batı da kurmuş olduğu bu düzenin çökmesini istemediği için bu tür oluşumların, evet, daha doğmadan boğmak isterler. Ve bunda nasıl yaptılar? İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın vasıtasıyla Pakistan'ı tehdit ederek. Çünkü Pakistan İslam dünyasında Malezya 270 milyonla, Endonezya, evet, 270 milyonla en kalabalık ülke. Sonra 216 milyonla Pakistan geliyor. Yani Pakistan nüfus olarak İslam dünyasında atom silahına sahip tek ülke olması yönüyle, hı hı, her ne kadar kişi başına düşen milli gelir az olsa bile bölgesinde güçlü, evet, bir silahlı kuvvetleri var. Yani bu Arap Baharı olayında veyahut da Suriye-Irak kargaşasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır üçlüsü Pakistan'ı yanlarına alabilselerdi denklem çok daha farklı olurdu. Ama Türkiye'nin de inisiyatifiyle Pakistan bu şeyin içerisine girmedi. Bu, evet, Amerika'nın ve İsrail'in düzenlemiş olduğu bu tezgahın içerisine girmedi. Ve Türkiye derin bir diplomasi yaparak hem o birlikten ayırdı. Şu anda Kuala Lumpur zirvesinde de Türkiye ile Pakistan yan yana fotoğraf verdiler. Evet. Bu aslında çok değerli bir birlikteliktir aslında.
Her ne kadar İmran Han olmasa da Pakistan'ın orada bulunması önemliydi. Bu arada tabii bu zirvede İslam ülkeleri adına öz eleştiriler de yapıldı. Türkiye'ye yönelik övgüler de vardı. Mesela Mahathir Muhammed'in Türkiye'nin savunma sanayine yönelik ciddi bir övgüsü vardı. Bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyoruz dedi. Malezya Kralı Sultan Abdullah da Osmanlı dönemini övdü. O dönemde çok zengin ve dindar bir medeniyet inşa edildiğinden bahsetti. Bunlar da önemli notlardı zirveye dair hocam.
Şimdi biz içinde hani o deryalar ki mahi hicre yaşarlar onun kıymetini bilmez. Yani okyanustaki balığın sudan habersiz olması gibi. Biz şimdi Türkiye'de küçük ekonomik ve gündelik sorunlarımız içerisinde boğuştuğumuz için pek fark edemiyoruz. Mesela dünya bunu çok yakın görüyor son birkaç yılda. Türkiye önce İHA'ları gökyüzünde terörle mücadeleye başlattı. Arkasından bu insansız hava araçlarına silah monte edilerek SİHA'ları üretti. Evet. Şu an dünyada SİHA'sı olan 4 ülke var. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, onların Heron'ları vardı. Biz kiralamak istiyorduk, bize bir sürü şey yapıyorlardı. Rusya ve Türkiye. Evet. Yani bakın İngiltere, Fransa ve Çin gibi ülkelerde hatta olmayan, Almanya'da olmayan insansız silahlı hava araçları teknolojisi Türkiye'de var. Yani Türkiye son 5-10 yılda özellikle savunma sanayinde çok büyük atılımlar yaptı. Bu dünyanın da dikkatini çekiyor. Yani Türkiye gerek Doğu Akdeniz'de gerek bu Orta Doğu denkleminde biraz daha sesini yükseltip kararlı adımlar atması sırasında dünyadan yeterince karşılık verilmemesinin sebebi şu. Çünkü Türkiye'nin artık gücünü görüyorlar. Gücünüz yoksa size tükürdüğünüzü yalatırlar. Evet. Yani biz bugün Barış Pınar Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı veyahut da
Doğu Akdeniz'deki sınırları yeniden belirleyen
veyahut da Pençe Harekatı yapıyoruz Irak'ın kuzeyinde falan. Bunları öyle size kolay kolay yaptırmazlar idi ama siz kendi silahınızla bunu yaptığınız için başarılısınız. Yani Türkiye dünyanın geri kalan kısmında yani özellikle İslam dünyasının penceresinden bakıldığında hakikaten son yıllarda bu alanlarda önemli bir performans gösteren bir ülkedir. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir
durum. Yine buradan devam edelim hocam. Doğu Akdeniz dedik, İHA, SİHA dedik. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir insansız hava aracı üssü kurdu. İlk insansız hava aracı da hafta içerisinde Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştı ve ilk görevine de başladı. Bu önemli bir adım şüphesiz. Bunu konuşalım ama Libya'daki gelişmelerle birlikte sizden ortak bir değerlendirme alayım. Geçen haftalarda şunu soruyorduk. Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan şayet böyle bir talep olursa tabii ki göndeririz, düşünürüz, daha doğrusu düşünürüz şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bununla ilgili sıcak gelişmeler var hocam. Libya Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onaylamış ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye çağrıda bulunuyor. Bu ülkeler arasında ABD var, Türkiye var, birkaç ülke daha var ve oradaki Hafter güçlerine karşı Libya'yı savunmalarını istedi. Bu noktada neler söylersiniz? Buradan başlayalım, buyurun.
Şimdi önce Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Kuzey Kıbrıs'ın bu insansız hava araçları ile ilgili durumuna değinelim. Sessiz sedasız geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'den Heron'lar aldı.
Evet.
Yani İsrail ve Amerika bunları bize kiralarken bile 40 dereden su getiriyordu. Güney Kıbrıs'a sanırım 4 tane Heron gitti geçtiğimiz günlerde. Bunun üzerine Türkiye hemen mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde hemen oradaki atıl durumda olan bir havaalanını işletmeye açtı ve ilk insansız hava aracımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu yere indi ve hemen arkasından da bu İHA'ların yanına SİHA'lar da, silahlı olanlar da geçecek ve bir deniz üssü kurma çalışmaları da devam ediyor. Evet. Ve Türkiye şunu yapıyor, ilk adımı kendisi atmıyor, bekliyor. Evet. Bakın, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gitti İsrail'den insansız hava aracı aldıktan hemen sonra adım attı.
Evet.
Yani dedi, yani siz başlattınız bu şeyi anlamında söylüyorum. Yine bu Libya'daki olaylarda, bu deniz münhasır alanların parsellenmesi konusunda da aynı şekilde önce onlar hukuksuz bir adım attılar ve Türkiye buna çok sert bir karşılık verdi ve Libya'yla da resmi anlaşma imzaladı. Hı hı. Fakat bu tabii ki birilerinin çıkarlarına ters düştüğü için de başta Suudi Arabistan, Mısır, evet, İsrail ve bölgede
Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi,
oradan petrol ve gaz çıkarmayı uman çok uluslu şirketlerin sahibi olduğu ülkelerde
Rusya, ABD
karşı çıkıyor tabii ki. Bu da normaldir. Ama Libya'nın Amerika'yı Türkiye ile birlikte davet etmesinin sebebi bu Hafter liderliğindeki gayrimeşru Bingazi Debre yöresine işgal eden ve zaman zaman da Trablus'a saldırılar düzenleyip hatta Trablus havaalanının bir kısmını da denetimi altına alan bu güçlerden liderindeki Hafter son zamanlarda Amerika yerine Rusya ile flört etmeye başladı. Hı hı. Ve onun için de Amerika'nın gözünden düştüğü için mevcut Trablus'taki Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu ve aslen de dedesinin bir Osmanlı Türk'ü olduğu şu andaki mevcut başbakan
Fayez Serac.
Türkiye ile oldukça da sıcak ilişkileri, hı-hı, var. Sık sık Türkiye'ye de geliyor. Ve Türkiye'nin desteği sayesinde bugüne kadar ayakta duruyor. Şayet Türkiye son 5-6 ayda gerek istihbari gerekse askeri, yani uzman personelini oraya gönderip silah desteği vermemiş olsa şimdi çoktan onları derdest edip gayrimeşru bu Hafter yönetimi Libya'nın petrol yataklarına el koyacaktı. Yani şu anda Afrika'da en geniş ve rezerv bakımından en zengin ülke petrol olarak Libya, doğalgaz olarak Cezayir'dir. Yani petrolde Libya birinci, Nijerya ikinci sırada geliyor. Afrika kıtasında, dünya sıralamasında da ilk ona giriyor Libya. Halbuki 6-7 milyon nüfusu var. Türkiye'nin iki katından fazla bir alana sahip. Böyle bir alanda daha el değmemiş bölgeler var. Bu nedenle Libya'nın yönetimini Kaddafi sonrasında eline geçiren güç bölgede büyük bir devasa ekonomik rantın üzerine konacak. Mesela Mısır 100 milyon nüfuslu bir ülke ve 1 milyon kilometre karelik alana sahip. Halbuki Libya Mısır'ın 1,5 katından daha fazla, 1 milyon 700 bin, 800 bin kilometre karelik bir alanı var. 6-7 milyon nüfusu var.
Çöl,
petrol yani, bakımından Mısır'dan kat be kat daha zengin rezervlere sahip. İşte bu rezervleri önümüzdeki 10 yıllar içerisinde kendi ekonomilerine katkı mahiyetinde kullanmak isteyen ülkeler arasında bir bilek güreşi devam ediyor. Yani Libya'daki olaylar tamamen duygusaldır. Yani öyle insani falan değildir. Yani Hafter'i destekleyenler de vesaire. Türkiye'de doğal olarak hemen burnunun dibinde cereyan eden bu olaylarla bigane kalamıyor ve taraf oluyor. Türkiye'de bir kısım insanlar da diyor ki,
bu soruyu Libya'da ne işimiz var sorusu değil mi hocam? Bu soruyu müsaadenizle reklamlardan sonra konuşalım. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde kaldığımız yerden Libya'da ne işimiz var sorusunun cevabını hocamızdan alarak devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, ilk bölümün son saniyelerinde önemli bir soruyu dile getirdiniz. Türkiye'de de maalesef sıkça dile getirilen bir soru. Libya'da ne işimiz var? Daha önce bu soru Suriye'de ne işimiz var? Daha Irak'ta. Öncesinde Irak'ta ne işimiz var? Afrika'da ne işimiz var? Somali'de. Gibi Somali'de ne işimiz var? Bu çoğaltılabilir. Bu sorular iktidarın karşısında sık sık soruluyor. Şimdi bu soruyu tekrar soralım. Libya'da gerçekten de ne işimiz var? Bu soruyu soranlara ne cevap verirsiniz?
Şimdi dünyada ekonomik büyüklük olarak Amerika ve Çin'den sonra Japonya ve Almanya var. Yani büyük ekonomi evet. olarak. Rusya mesela onlardan çok daha geride kalıyor. Ama bakın Orta Doğu coğrafyasında hiç kimse Japonya'nın adını almıyor. Almanya'nın adını almıyor ama evet. Rusya belirleyicidir. Niye? Siz oraya askerinizle, üslerinizle gitmişseniz orada masanın baş köşesinde yer alıyorsunuz ve oranın ekonomik rantından istifade ediyorsunuz. Şimdi Libya'yı biz 300 yıldan fazla idare etmişiz ve 1911 Balkan Savaşı, Trablusgarp Savaşı'na kadar Libya Osmanlı'nın bir vilayetiydi.
Evet.
Yani olayı şöyle düşünelim. Kars, Ardahan, Erzurum 1876-77 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Rusların işgaline uğramıştı. Yani Kazım Karabekir Paşa kurtarmamış olsaydı 1917'ye kadar Kars civarı Rus toprağıydı.
Evet.
Ama 1880'li-90'lı yıllarda bugünkü bizim Kars vilayetimiz Rus toprağıyken Libya
Osmanlı toprağıydı.
Yani evet. bizim ne işimiz var diyoruz ya şu anda Libya'nın o 6-7 milyon nüfusunun içerisinde yani en az 1 milyon kendini işte benim büyük dedem, büyük annem Osmanlıydı, Türktü diyen insanlardan oluşan bir coğrafyadır evet. burası. Ve dolayısıyla burayla bizim kültürel ve siyasi olduğu gibi kan bağımızın da bir olduğu yer ve hemen Teke Yarımadası dediğimiz Fethiye ve Antalya Körfezi'nin karşısı Bingazi kıyıları ve Sirte Körfezi çevresi de Basra Körfezi gibi petrol ve gaz bakımından zengin bir bölge. Oranın Hı-hı. petrol arama ve işletme imtiyazını Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı şu andaki mevcut yönetimi ayakta tutabilirsek almaya çalışıyor. Yani bugün Avrupa, Amerika sadece kendi zenginlikleriyle bu rahat hayatı sürdürmüyorlar. Dünyanın çeşitli bölgelerinden de kendilerine bir pay çıkarıyorlar. Biz ise hep üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız düşmanlarla çevrili edebiyatıyla sürekli içe kapanarak bizi uyuttular. Evet. 10 yıllardan beri ama Türkiye artık çevresindeki olaylara kayıtsız kalamayacağını ve bu coğrafyada yani Suriye'den çık diyorlarsa biz de önce Rusya'ya ve Amerika'ya diyeceğiz. Önce siz çıkın bakalım buradan. Evet. Libya'ya müdahale mi edilmeyecek? O zaman tamam Libya'nın meşru bir hükümeti var. Herkes çekilsin. Çekinsiz Hafter'in arkasından desteği Mısır'dan Rusya'ya bütün Avrupa ülkelerine bakın bakalım. Olay nasıl cereyan evet. edecek? Bu nedenle kendileri her türlü dalavereyi çeviriyorlar. Her türlü terör gruplarına destek veriyorlar. Türkiye bir adım attığında da hadi dışarıdakiler anladık da içerideki insanlar buna Hı-hı. karşı çıkıyorlar. Mehmetçik Türkiye'yi korumakla görevli deniyor. Yani şöyle bakınca basit ve yalın olarak bakınca haklı bir söz. Ama artık Türkiye'nin sınırlarını misak-ı milli sınırları diyelim. O sınırları korumak artık Edirne'de olmuyor. Siz Kosova'da müdahil olmazsanız Edirne'yi koruyamazsınız.
Evet.
Siz Halep'te, Musul'da, Kerkük'te veya İdlib'deki olaylara kayıtsız kalırsanız, Haseki'deki gelişmelere kayıtsız kalırsanız Mardin'de, Urfa'da, Antep'te rahat uyuyamazsınız.
Ki daha önce öyleydi işte bundan 10 sene önce.
Evet. evet. Yani artık Türkiye'de bu durumu gördü ve artık tehdidin geldiği kaynağında kurutma politikasını...
Tam da bu noktada bir şey sorayım hocam. Şimdi Libya ile askeri noktada bir anlaşmaya varıldı. Libya'da davet ediyor.
Evet.
Şöyle bir video var. Programdan önce de sizin de seyrettik. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hades televizyonuna Hafter'in askerlerinden biri bağlanıyor ve bir konuşma geçiyor aralarında. Onca desteğe, onca güce rağmen neden hala işte meşru hükümeti alt edemediniz diye spiker soruyor. O asker de şöyle cevap veriyor. Bir Türk topu var. O top yüzünden biz ilerleme sağlayamıyoruz. Spiker şaşırıyor. Sadece bir top mu diyor? Evet, bir top diye ekliyor o
tam
asker.
Tam da bize...
Yani böyle bir durum var. Türkiye'nin askeri olarak Libya'da bulunması neyi değiştirir hocam? Nasıl bir etki oluşturur? Bunu da sorayım.
Şu an önce olandan başlayalım. Hı,
buyurun.
Bugüne gelelim. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Katar yönetimini alaşağı etmek istemişti.
Hı hı.
Türkiye'de sembolik olarak sanırım 300 kadar asker, evet, gönderdi oraya. Bayrağımızı, bayrak gösterdik. Hı hı. Dedi ki yani biz buradayız. Mevcut Katar yönetimine yapılacak herhangi bir hareketi biz kendimize yapılmış kabul ederiz dedik. Ve herkes oturduğu yerde oturdu, kaldı.
Evet.
Peki hemen arkasından ne oldu? Türkiye'ye bu geçtiğimiz Ağustos ayında o papaz, evet, hadisesinde, Brunson hadisesinde, evet, mali operasyon çektiler.
Evet.
Ve dolar 7-8 liraya kadar çıktı. Eğer Katar'ın o andaki yardımı olmamış olsaydı belki de dolar 10-15 bin liraya çıkacaktı.
Evet.
Ya siz o gün orada bir bayrak gösterdiniz. Bir süre sonra size yapılan ekonomik saldırının dalgasının %50 sönümlenmesinde o Katar'ın bize bir şey oldu.
Desteği oldu.
Desteği oldu. Yarın siz Libya'da o meşru hükümete destek çıkarsanız oradan alacağınız imtiyazlarla ürettiğiniz ekonomik kaynak Türkiye'de şu anda gençlerde işsizlik %25'lere dayanmış.
Evet.
Gençlerinize iş bularak, ihracat kapısı açarak, istihdam kapısı açarak kendi ülkenizin refahını sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ne işimizin olduğunun cevabı herhalde yeterince,
evet,
veriliyor.
Evet.
Yani orada bir pasta var. Dünyanın 10 bin kilometre ötesinden birileri geliyor oraya çöküyor ve sizin tarihi, kültürel ve sınır denizden sınır komşunuz olan ülkeye müdahale edip haklı olanın hakkını savunmasında ona yardımcı olmaya çalıştığınızda bizim ne işimiz var diyorlar ya,
evet,
ben de şunu söylüyorum, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
Evet.
Yani orada göz göre göre birileri meşru yönetimi alaşağı edip orada yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Yağma düzeni. Ve şunu söylüyorum. Mevcut Trablus yönetiminin ayakta kalması Türkiye'nin herhangi bir valisi, herhangi bir bölgesindeki yönetimin var olması kadar önemlidir. Varlık yokluk.
Hı hı.
Eğer o yönetimi devirirlerse Türkiye'nin o Doğu Akdeniz'deki imzalamış olduğu münhasır alan anlaşması da bunların hepsi çöpe gider.
Evet. Peki hocam şimdi önümüzde şöyle bir sıkıntı var. Rusya'da orada bir askeri güvenlik gücüyle, özel bir şirketle Libya'da güç gösteriyor. Az önce siz de bahsettiniz. Hafter artık ABD'den ziyade Ruslarla işbirliği içerisinde dediniz. Rusya ile önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Bir heyet bugün yarın Rusya'ya gidiyor bu konuyu konuşmak üzere. Yine Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek. Onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon diplomasisi devam ediyor. Putin de dün açıkladı, işte Türkiye ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor, konuşuyoruz. Hem Hafter'le hem Seraç'la konuşuyoruz diyor. Ne bekliyor Rusya-Türkiye ilişkilerinde Libya özelinde bizim?
Şöyle söyleyelim. Türkiye şu ana kadar Libya'ya açıktan böyle bütün dünya kamuoyuna deklare ederek kara, deniz, hava kuvvetlerine bağlı askerlerini göndermediyse bunda birinci derecede Rusya ile karşı karşıya gelmek istememesi yatmaktadır.
Evet.
Çünkü Türkiye ile Rusya şöyle bir karşılıklı bağımlılık ilkesi diyoruz buna. Mavi akım boru, evet, hattıyla Karadeniz'in altından doğal gaz, hı-hı, alıyoruz.
Türk
Balkanlar
akım
üzerinden
Türk akım
batı hattından, hı-hı, alıyoruz. Şu anda o Türk akımı dediğimiz hat İşte Putin'le Sayın Erdoğan'ın Ocak ayındaki buluşmasıyla birlikte bu hatta gaz veriliyor. Üçüncü bir hat.
S-400
anlaşması var. Yani
Suriye var.
Türkiye'nin yani ekonomik olarak diyorum. Biz oradan gaz almasak sanayinin şartları dönmez. Bizden para almasa da Putin ekonomiyi çeviremez. Yani bizden de sıcak para alıyor sonuçta. Evet. Karşılıklı bağımlılık var. Şimdi biz Suriye'de karşılıklı yani böyle cedelleşerek çata çatı yaparak belli bir noktada
dengelendi.
Yani Türkiye'de her konuda istediğini alamadı. Rusya'da tam olarak hedefine ulaşamadı ama bu işler böyle oluyor. Yani belli bir dengeye oluştu İdlib bölgesinde olsun, Tel Rifat'ta olsun, yine Fırat'ın doğusunda belli bir dengeye oturdu iş. Libya'da da Türkiye şu mesajı veriyor. Yani mevcut yönetimin ben devrilmesini istemiyorum. Evet. Gereken desteği vereceğim. Rusya'da Hafter kartıyla aslında diyor ki Türkiye'ye bunun hepsini sana kaptırmam.
Ben de ortak olurum.
Ben de buradan buradan bana ne çıkacak ki? Hı hı. Neyin karşılığında ben vazgeçeyim? Şu anda perde gerisinde aslında biraz da bunların konuşulduğu varsayılıyor. Yoksa Türkiye o Hafter'in o Mısır işte diyor ki tank desteği vereceğiz Sisi. Yani Mısır'ın vereceği tank desteği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin vereceği para desteği, Avrupa Birliği'nin beyanatları falan çok da fazla kale alınan şeyler değildir. Türkiye şu anda Libya denkleminde en çok gözün içine baktığı ve adım atarken dikkat ettiği dünyadaki güç odağı olarak Rusya'dır. Evet. Yani Rusya'yla karşı karşıya gelmek istemiyor. Aslında Rusya da Türkiye'yle. Yani bir Libya konusunda, bir Suriye konusunda köprüler atmak istemiyor. Çünkü aralarındaki ilişki çok daha derin ve kopması zor bağlarla bağlanmış ilişkiler var. Amerika'yla da öyle. Yani Amerika bazen Türkiye'ye şöyle böyle diyor
en
ama,
son mesela geçen hafta Senato'da 1915 olayları konusunda bir tasarı kabul edildi. İlk defa Senato'da kabul edildi hocam. Bunu konuşalım tabii ki. Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu tür olaylar neticesinde, gelişmeler neticesinde bir açıklaması var. Gerekirse İncirlik ve Küreci'yi kapatabiliriz dedi. Hı hı. Buradan devam edelim. Sözlerinize de buradan bir yol vermiş olalım.
Şöyle diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki operasyonlarının ana kilit noktası İncirlik hava üssüdür Adana'daki. Kürecik'teki üst ise bölgenin en büyük radar tesisleri.
NATO'nun yani değil mi hocam?
NATO'nun uçan kuşu oradan denetleyebiliyor, tespit edebiliyor. Ve İran'a da çok yakın orası.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye bu beyanatı veriyor ama kapatmıyor. Yani elinizde bir kart var, bir sopa onu var ve onu gösteriyorsunuz. Yani o elinizdeki kurşunu attığınız zaman artık şeyiniz bitiyor.
Evet.
Kullanabileceğiniz. Hı-hı. Şimdi nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri, ben aklım erdi herhalde yani 10 yıllardır her sene Nisan ayı yaklaşınca bu Ermeni kartını bir açar. Evet. Türkiye'ye gösterir. Alabileceği tavizleri Türkiye'den alır. Ondan sonra der ki işte başkan bunu veto etti, işte şunu erteledi vesaire. Başımızda demokrasinin kılıcı gibi durdurur o Ermeni tasarısını. Türkiye'de bu kartı açtı. Bak dedi, benim de elimde böyle bir kart var. Yani siz ileri giderseniz ben bunu yaparım. Yani neden yaparım diyor, yapmıyor. Çünkü karşı taraf gemi azıya alıp Türkiye'nin canını daha fazla acıtmaya başlarsa benim de elimde böyle bir argüman oldu diye söylüyor. Artık dünyada güç dengeleri bu şekilde. Yani elinizdeki bütün kartların hepsini aynı anda açmıyorsunuz.
Peki hocam. Diğer gelişmelerle devam edelim. Hocam Hindistan'da bir yasa kanunlaştı. Müslüman olmayan göçmenlere vatandaşlık hakkı tanıyan, Müslüman göçmenleri ise sınır dışı etmeyi öngören yasa Hindistan'ı karıştırdı. Yeni Delhi'de de gösteriler başladı ve sıkı yönetim ilan edildi şehirde. Bu yasayı konuşalım. Ne anlama geliyor Hindistan için ve Hindistan'daki Müslümanlar için bu yasa?
Şimdi 70 yıl öncesine kadar Hindistan tek bir devletti. Bugünkü Hindistan, Pakistan ve Bangladeş tek bir devlet çatısı altındaydı. Oraya İslam'ın yayılmasında Türkler etkili olmuştur. Afganistan üzerinden giden seferlerle İslam yayılmıştır. Ve İngilizlerin 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Hindistan üzerindeki sömürgesi söz konusu. Ve İngilizler çekilirken de orada Müslümanlarla Hinduların ayrı ayrı devletlere bölünmesini sağlamıştır. Ancak 1948'de bundan 70 yıl önce bugünkü Hindistan devletinin sınırları içerisinde Müslümanların oranı %9 civarındaydı.
Evet.
Dünyanın en hızlı nüfusu artan ülkelerden biridir Hindistan. Şu anda 1 milyar 350 milyon civarında nüfusu var. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Çin'i geçecek Hindistan nüfus olarak.
Evet.
Çin en kalabalık ülke ama Hindistan nüfusu geçiyor. Şimdi %9'u Müslüman iken şu an 14.8, yani %15 civarı Müslüman Hindistan'da. Yani bir, Hindistan'ın nüfusu dünya ortalamasının üzerinde artıyor. İki, Hindistan içerisinde de Müslümanların oranı
artıyor.
Gerek doğurganlık olarak, gerek işte akraba birleşmeleri, Pakistan'dan, Bangladeş'ten karşılıklı göçler hala devam ediyor.
Hı hı.
Ve bu durum Hindistan'ı korkutuyor. Yani Müslümanların oranı yükselirken Hinduların, Jainistlerin, Sihlerin ve diğer Hristiyanların oranlarında bir değişiklik yok. Bu nedenle de din hürriyetiyle ilgili veyahut da vatandaşlık kanunuyla ilgili çıkarılan yasalarda bakıyorsunuz, Hindular, Hristiyanlar, Jainistler, Budistler, hı hı, Sihler bu haktan yararlanırken Müslümanlar bunun dışında tutulmasının yegane sebebi, nüfus olarak artık Hindistan devleti Müslümanları bir tehdit olarak görülüyor. Mesela bir Uttar Pradesh eyaleti, Batı Bengal eyaleti gibi eyaletler vardır. Bir eyaletin nüfusu 200 milyon civarında. Ve düşünün, 200 milyonluk bir eyalette %30'u Müslüman.
Evet.
60 milyon bir tek eyalette Müslüman nüfus var. Yani şu anda Hindistan'da şöyle hesap yapalım. 1 milyar 350 milyon nüfusun %15'i dediğimizde yaklaşık 200 milyon civarında Hindistan'da Müslüman nüfus var. Yani Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin 2,5 katı nüfus yapıyor Hindistan'ın %15'lik nüfus oranı. Bu nedenle de artık bir ülkede bir etnik veya dini azınlık %10'un üzerine çıkmaya başlamışsa, o ülke onu milli tehdit olarak algılıyor ve tedbir almaya başlıyor. Burada gerek Keşmir'de yapılan zulümler, hı hı, olsun, gerek işte bu vatandaşlık yasası ile ilgili yapılan uygulamalar olsun, tamamı Müslümanların çok olmaya başlamalarından kaynaklanan bir durumdur. Ekonomik olarak da durumları, evet, daha iyiye doğru gidiyor. Hı hı.
Peki hocam, Lübnan'daki gösteriler ve son siyasi gelişmelerle devam edelim. Lübnan'da uzun süredir protestolar devam ediyor ve bu protestolar neticesinde başbakan istifa etmek zorunda kalmıştı ve kimin başbakan olarak belirleneceği, atanacağı merak konusuydu. Bu konuda bir gelişme var. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 14 Mart blokunun desteklediği Hasan Diab'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Diab da ilk açıklamasında hızlı bir reform planıyla ülkeyi istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağını söylemiş. Lübnan'ı bir sükunet durumu bekliyor mu bu son görevlendirmeyle hocam?
Beklemiyor.
Evet, neden hocam?
Çünkü Lübnan Fransız mandası yönetiminde 1930'lu yıllarda öyle bir yapı oluşturulmuş ki, Lübnan'a öyle bir deli gömleği giydirilmiş ki, Lübnan anayasasına göre Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan, özellikle Katolik Marunilerden çıkmak, evet, zorunda. Meclis Başkanı Şiilerden, Başbakanlık da Sünni Müslümanlardan olacak.
Evet.
Şimdi geçen 10 yıllar içerisinde Hristiyanların doğurganlığı az. Bir kısmı da yurt dışına göçtü o 70'li yıllardaki iç savaştan sonra, Beyrut'taki olaylardan,
evet,
sonra. Özellikle Şiiler doğurganlık olarak yüksek, bir İsrail sınırına yakın Güney Lübnan'da. Hı hı. Sünniler de Filistinli göçmenlerle birlikte nüfusları arttı.
Evet.
Ve şu anda başbakanlık anayasaya göre Sünni Müslümanlarda ve Hariri ailesi de Sünni Müslümanları teşkil,
evet,
ediyor idi.
Bu kuralın dışına çıkıldı şimdi.
Bu kuralın dışına çıktı ve meclis başkanlığı Şiilerdeydi. Şimdi başbakanlıkta Şiilerin desteklediği bir adayda olması belki Şiiler bundan ki şu anda üçte bir yani kabaca şu an Lübnan nüfusunun üçte biri Şii, üçte biri Sünni Müslüman, üçte biri de Hristiyanlardan oluşuyor kabaca. Niye kabaca diyoruz? Çünkü 1936'dan beri nüfus sayımı yaptırılmıyor. Niye? Evet. Çünkü o günkü nüfus profiline göre bir
taksimat yapıldı.
Oluşturulmuş ve bugün Hristiyanların sayısı çok azaldığı için nüfus sayımı olursa buna göre tekrar
Cumhurbaşkanı olamayabilirdi.
Evet,
değil mi?
Buna göre de Taif'te bu 90'lı yıllarda bir anlaşma yapıldı. Meclis başkanının yetkisi artırıldı. Cumhurbaşkanının yetkilerinin bir kısmı meclis başkanına devredildi vesaire. Olayı biraz dengelemeye çalıştılar ama yani o cüsseye o elbise uymuyor ve Lübnan'da adam gibi bir nüfus sayımı yapılıp insanların kendi düşünceleri ve sayıları oranında bir temsil olmadığı sürece Lübnan'da bu kavga bitmeyecektir. Evet. Ve bu kavganın bitmesinde maalesef başta Fransızlar olmak üzere Avrupalılar istemiyorlar.
Peki hocam. Süremiz bitti. Ancak Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf'e vatana ihanetten idam cezası verildi. Bununla kapatalım. Ne dersiniz hocam?
Evet. Pakistan'ın kaderi bu. Kurulduğu günden beri evet. Hep böyle siyasi olarak bir oturmuş sistemi olmadı. Pervez Musharraf de gerçekten Türkiye aşığı bir insandır.
Evet, Türkiye'de okumuş,
Türkiye'de
yetişmiş.
Okumuş. Gerçi bugünkü Pakistan idarecilerden, bugünkü İmran Han en batı yanlısı deniyordu. Onun bile Türkiye'yle sıcak ilişkileri var. Yani Pakistan'da yönetimde kim olursa olsun Pakistan halkıyla bizim halkımız hakikaten kardeş iki halktır. Çünkü zor günlerde birbirlerine yardım etmişlerdir. Hı hı. Bu nedenle de biz daima Pakistan'ın iyiliğini isteriz. Evet. Yani Pakistan'daki olan olayların sulh ve selametle çözülmesini isteriz. Çünkü onlar hakikaten bizim kara gün dostumuz,
evet.
Kardeşlerimizdir. Hı hı. İnşallah olaylar büyümeden normal bir çözüm bulunur diye ümit ediyoruz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da değerli dinleyenlerimiz Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Haftaya yeni konu ve gündem başlıklarıyla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz size de. Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim, sağ olun.